Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı. Bugün Ümit Altaş İstanbul trafiğinde radyo yetişmek üzere programımıza. Aynur Hanım da aynı şekilde yetişmek üzere. Ama tabii onlar gelmeden de dinleyicilerimize, madem hukuk güvenliği programı sunuyorsunuz, önce Açık Radyo'nun başına gelen nedir, o konuda bir bilgi verin ey avukatlar diyenler olabilir. O konuda öncelikle bir bilgi vermek istiyorum. RTÜK'ün, kısaca RTÜK'ün 31.5.2024 tarihli bir kararı Açık Radyo'ya tebliğ edildi. Elektronik postayla edilmiş. Buradaki radyodaki bu işle ilgilenen arkadaşların söylediğine göre ve özeti şu: 24 Nisan günü Açık Gazete'de haberler verilirken şöyle bir sözcük, soykırım, Ermeni soykırım olarak adlandırılan 109. yıl dönümü seneyi devriyesi sözcüğü var. Sadece bu sözcük var. Bu sözcük nedeniyle yasanın 8. maddesine göre Açık Radyo'nun yayıncılık sırasında halkı kin, yani hatta yasal tabiriyle şöyle, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği. Çünkü yasada tahrik edemez diyor ve toplumda nefret duyguları oluşturamaz diyor. Yasa böyle diyor. Şimdi Açık Radyo'nun, yani dünyanın bütün seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık olduğunu ilk günden beri söyleyen ve yayınlarında hep bunu yineleyen Açık Radyo'nun ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve toplumda nefret duyguları oluşturduğu iddiasıyla RTÜK bir karar veriyor. Ve bu karar 31.5.2024 tarihinde radyoya elektronik tebligat yoluyla tebliğ ediliyor. Bu kararla ilgili yani bize kararın içeriğinde deniliyor ki size işte şu kadarlık para cezası verdik ki bu 200 bin liraya yakın bir ceza. Onun da ayrıntılarına girmeyelim. Ve 5 defa Açık Gazete programında yayın durdurma cezası verdik. Ve bunları RTÜK'ün size bildireceği günlerde yayın duracak ve o duran zaman içerisinde, yani Açık Gazete'nin 08'de başlayan yayınları süresinde 5 defa verilen günde yine RTÜK'ün gösterdiği, gönderdiği yayınları yayınlayacaksınız diyor. Bunun bu bilgiyi ve bu kararı tebellü ettikten sonra elektronik olarak hemen bir dava açma yoluna gittik. Yine yasaya göre bu kurulun, kararı veren kurulun bulunduğu yer mahkemesi, ki Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtık ve bu davayla birlikte de bu doğrudan hukuka aykırı ve de uygulanması halinde radyoya ciddi, telafisi imkansız zararlar verebileceği düşüncesiyle de yürütmenin durdurulmasını istedik. Ve bu arada araya belki herkes anımsayacaktır, bir Kurban Bayramı girdi ve Kurban Bayramı sırasında biz işte bakalım ne zaman bu günler gelecek radyo. Hep de soruyoruz, geldi mi gelmedi mi, geldi mi gelmedi mi. Ne? İşte RTÜK'ün sayfasında herhalde bu çıkacak, biz de ona göre hareket edeceğiz diye. Ama bir türlü gelmedi. Bu dava şu anda hukuki tabiriyle derdest. henüz bir yürütmeyi durdurma kararı verilmedi. Ama ayın ikisinde buradaki arkadaşlar bu tebligatla ilgili bir belgeyi, açılmamış bir belgeyi gördüler ve açtılar. O belgede bu durdurma günlerinin ayın 10'u, 11'i, 12'i, 13'ü yani süresinin geçmiş olduğu anlaşılıyor. Ama bu tebligat Açık Radyo tarafından görünmedi ve bilinmiyor. Yani aslında tebliğin anlamı ve bizim hukukumuzda bir iradenin veya bir isteğin veya bir talebin karşı tarafa ulaşmasına vusul diyoruz. Yani bu bize vusul etmedi, ulaşmadı. Biz de buna ıttıla kesbetmedik. Şimdi bunun üzerine hemen ayın üçünde sanıyorum. Yani ikisinde bunu öğrendik ve bir dilekçeyle bu teknik durumu RTÜK'e ulaştırdık ve dedik ki bize yayın durdurmayla ilgili yeni bir program verin. Çünkü biz bunu yeni öğrendik. Ve bakın para cezasının da sizin kararınızdaki gibi taksitlendirilmesi konusunda talepte bulunduk ve bu talebimiz kabul edildi. Bunun 1/8'ini de yatırdık, alın size dekontu diye başvuruda bulunduk. Ama buna karşın RTÜK herkesin duyduğu ve bildiği gibi bir karar verdi ve yasada aslında bu kin ve düşmanlığa tahrik etme gerekçesiyle ikinci bir ihlal daha, onlara göre, onların ölçülerine göre bir ikinci ihlal daha olursa bir yıl içinde 10 kez yayın durdurma kararı cezası verilecekti. Ve üçüncü bir yıl içinde yasaya göre aynı şekilde bir ihlal olursa, ki bunun çerçeveleri de artık belli değil, nasıl, hangi laf Açık Radyo gibi bir radyoyu ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkıyla toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edeceğini bilemez. Üçüncü kez de bu şeyin, radyonun lisans hakkının iptal edileceği kanunda yazıyor. Ama verilen bu durdurma kararlarının yerine getirilmemesi veya uygulanmaması halinde doğrudan lisansının iptal edileceği düzenlemesine göre bir lisans iptali kararı verildi. Öncelikle söyleyelim ki bu da yargı ya açık ya idarenin bütün işlemleri ve eylemleri anayasal olarak yargı denetimine tabi olduğu için bu da yargı denetimine sahip. Bunu yapacağız elbette, karar bize tebliğ edildiği takdirde. Şimdi ortada şekli hukuk açısından bir lisans iptali kararı var. Ama hukuk sadece şekil değil, esas ve özüyle de ilgili. Çünkü bütün Türk hukuku açısından, hatta bütün dünyadaki hukuklar açısından iyi niyet çok önemli. Ve burada bizim bu tebligatı öğrenmediğimiz çok açık, teknik olarak bu saptanabilecek ve burada 20-30 yıla aşkın süredir hiçbir ihlali olmayan ve buna rağmen her şeyi özgürce ifade eden, tarafsız yayıncılık ilkelerine uyan, objektif yayıncılık ilkelerine uyan bir radyo bir defa, yani 2016 yılında bu Ankara Gar katliamındaki haberi nedeniyle küçük bir idari ceza almış. 30 yıldır böyle bir şey yok. Şimdi onun için Açık Radyo'nun bu kadar nitelikli, objektif, tarafsız yayınlarına karşın bu şekli ve şeklin de özünü ve gerçeğini en azından araştırmadan verilen bu kararın hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz. Ve bu karar henüz, söylediğim gibi, tebliğ edilmemiş durumda. Bu arada Ümit Altaş arkadaşımız geldi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tabii Bahri abi sınırı da böyle bir su içme molası için olsun. Ama tabii şeyi de vurgulamak gerekiyor galiba. 30 yıldır herhangi bir şekilde bugüne kadar bir cezayla karşılaşmamış bir radyo öyle bir cezayla itham ediliyor ki neredeyse yok yok. Yani bir kez daha şey yapalım. Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge, mezhep. Yani neredeyse başka hiçbir fark kalmadı ve hepsini gözeterek aynı zamanda da gözetmek yetmiyor, bir de toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek. Yani bu kadar kavramı gözeteceksiniz, gözettiğiniz de yetmeyecek. Ondan sonra da toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edeceksiniz. Hadi diyelim ki yakışmıyor da dile böyle bir suçlama ve açık radyonun yan yana gelmesi mümkün değil. Ama bu sefer de var olan mevzuattaki cezaların da çünkü hani bir aralık bırakılıyor işte. Bir günden beş güne işte %10'dan %30'a gibi şeyler düşün. Hepsinin en üst sınırından ceza veriyorsunuz. Neredeyse yani onun daha şeyi yok. Bir üst sınırı yok. Tabii bunu anlamak mümkün değil. Ve açıkçası kararın tebliğ edildiği zaman karar içerisinde de okunduğunda çok da ilginç bir Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bir tarihçiliğe soyunma durumu da var. Yani onu da vurgulamış olalım karar içerisinde. Aslında kullanılan ifadeler noktasında tartıştığı mesele şu oluyor. Efendim bu konuyla ilgili olarak tehcir kelimesi kullanılabilir. Açıkçası bu konuyla ilgili olarak sorumluluk da cephe gerisinde bulunan Alman kuvvet komutanlarına aittir. Ama zaten sorun burada herhangi bir şekilde sorumluluğun kime ait olduğu meselesi değil. Tamamen hani nereden tutsanız nasıl diyeyim, tutarsızlık doğru bir kelime midir Bahri abi? Sen daha eski kelimeler kullanınca şimdi bu kadar yakın.
Dayanaksız diyelim size.
Dayanaksız. Yani en üst cezadan vermek ve gerçekten de kainatın tüm açık seslerini ev sahipliği yapan, bunlar içinde bir köprü olan bir radyoyu sesini kısmak herhalde özellikle bütün bu tartışmalarda ele aldığımız demokratik toplum olabilme ilkesini en temelde ihlal eden adımlardan bir tanesi olsa gerek. Elbette ki Bahri abinin biraz önce özetlediği gibi tüm hukuki yollar yani deniliyor, onlara başvuruluyor, tabii ki davalar açılıyor. Ama bir kez daha vurgulayalım ki Açık Radyo ile Açık Radyo'nun bugüne kadar getirmiş olduğu ve dinleyicileriyle arasında kurduğu o evren, o atmosfer, o gezegende herhangi bir şekilde ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözetmek zaten mümkün değil. Herhalde bugüne kadar da zaten mümkün olduğunu görmedik. Bundan sonra da mümkün olması pek mümkün değil. Hatta bununla yetinmeyip bir de toplumu kin ve düşmanlığa tahrik olmadı. Yan yana gelmiyor. Yani nereden tutsanız yan yana getirmeye çalışıyorsunuz. Eskiden bu şey vardı, hatırlar mısın Bahri abi? Cineli falan vardı. Kelimeler yan yana getiriliyordu. En azından okuma ve benzeri alanlarda. Evet. Şimdi bu kelimeleri yan yana getirdiğinizde, yanına da Açık Radyo koyduğunuzda olmuyor. Yani ne kadar da zorlasak olmuyor var.
Evet. Şimdi yani bu ilk bu lisans iptali öncesi verilen durdurma kararına da bir kere daha değinirsek, durdurmaya neden olan yayın günü aslında Açık Radyo o kadar objektif habercilik yapmış ki o habercilik içerisinde söz gelimi Cumhurbaşkanı'nın Irak dönüşüyle ilgili haberleri verirken yani şeyin Ermenistan Başbakanı'nın soykırım demediğini, onlar bile bunu böyle demiyor dediğini aktarmışlar objektif habercilikte. Ve aslında 24 Nisan günü bu Açık Gazete'nin yayını olduğu için 23 Nisan'la bağlantısı açısından çok önemli bir şey var, durum var. Hrant'ın önceki yıllardaki 23 Nisan'la 24 Nisan arasındaki bağı 23,5 Nisan diyerek değerlendirmesini ve bunun aslında bir barışa, hatta sadece Türkiye ve Ermenistan arasında değil, dünyadaki çocukların barışına katkısı olması gerektiğine ilişkin konuşmasını da Açık Radyo o günkü Açık Gazete'de aktarmış. Ve buna rağmen şimdi 8. maddeye göre verilen bu cezada söylediğimiz gibi yani RTÜK, kısaca RTÜK 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin B bendinde ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz kuralı ihlal edildi diyor. Ama mesela yine aynı maddenin C bendinde hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz diyor. Yani aslında bu yayınla RTÜK'ün hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı hareket etmediğini de kabul etmiş oluyor RTÜK. Ve insan onuruna ve insan hayatının gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz yayınlar, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira atıcı bir nitelik taşıyamaz diyor yine 8. maddenin C bendi. Yine 8. maddenin I bendinde yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorunlu olduğunu söylüyor. Ve aslında açık sayfanın, açık radyonun, açık gazete bölümünde, o günkü açık gazete bölümünde bu 8. maddenin bu çok önemli ilkelerine aykırı da davranmış olduğuna ilişkin kararda bir gerekçe yok. Yani sonuçta şeklen böyle bir karar verildi ve şeklen verilen bu karar, evet yargının işi çok, evet yargı yoğun ama yürütmenin durdurulması konusunda henüz bir karar verilmedi. Verilmiş olsaydı belki zaten böyle bir, siz bunu uygulamadınız, efendim yayın durdurma yasağına aykırı hareket ettiniz bile diyemeyeceklerdi. Çünkü zaten RTÜK'ün, Radyo Televizyon Üst Kuruluşu'nun verdiği bu karar durdurulmuş olacaktı. Şimdi böyle bir noktadayız ve ikinci bir kez Açık Radyo yargı yoluyla haklarını, yargı yoluyla susturulma istemini, girişimini durdurmak için çalışacak. Çalışacak çünkü bunlar işte anayasamızın iç hukuk açısından 26. maddesine, uluslararası hukuk açısından anayasanın 90 son yollamasıyla uluslararası insan hakları sözleşmeleri iç hukuk kuralı gibi geçerlidir ve usulüne uygun kabul edilmiş insan hakları sözleşmelerinin anayasaya aykırılığı bile iddia edilemez. Dolayısıyla bu insan hakları sözleşmelerinden biri olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 50 tarihli bunun 10. maddesindeki ifade özgürlüğüne aykırı bir yasaklamadır bu. Bunun ayrıntıları dilekçemizde var ama biz bu kadar kısaca bunu özetleyelim. Lisans iptaline dayanak olan yayın durdurma kararının kendisi zaten hukuka aykırı. Hukukla bağdaşır bir karar değil. Özgürlüklerle bağdaşır bir karar değil. Anayasada açıkça yazan sansür edilemez, yani basın, yayın sansür edilemez kuralına aykırı bir karar ve arkasından da teknik bir sebeple açılmamış olan elektronik tebligat nedeniyle 30 yıldır yayınını sürdüren bir radyoya, bir üniversiteye, bir bilim, akıl, sanat, kültür sesine böyle bir yasak getirilmek isteniyor. Bunu durdurmak için elimizden yapacağız. Bunu durduramazsak inanın bu Açık Radyo'nun sadece hukuk güvenliğindeki avukatlarının değil birçok hukukçu dostlarının hatası olmayacaktır. Bu doğrudan siyasi bir karar olaraktan nitelenecektir. Umarız bunu durdurabilme ve değiştirme imkanlarımızı halen yitirmemiş olalım.
Deyip herhalde müzik arasına geçeceğiz. Belki orada da şeyi söylemekte fayda var. Tabii ki Bahri abi özellikle konuyu teknik hukuk açısından mümkün olduğu kadar ilk yarım saatte özetlemeye çalıştı. İkinci yarım saatte de ikinci bölümde de konuğumuz olacak. Ama şunu da söyleyelim. En azından biz programcılar olarak da zihnimiz açık olduğu sürece, yüreğimiz açık olduğu sürece, heyecanlarımız açık olduğu sürece Açık Radyo açık kalmaya devam edecek. Dayanışma büyütür, güçlendirir diyelim. Ve şimdi Açık Radyo emekçilerinden Didem arkadaşımızın, biz de bilmiyoruz bakalım bizim için ne seçmiş. Ve ondan sonra müzik arasına geçelim. Müzik arasından sonra da konuğumuzu ağırlayacağız. 95.0 Açık Radyo Hukuk Güvenliği programından tekrar merhaba. Programın ikinci bölümünde bir konuğumuz var. Sevgili Doktor Barış Işık. Barış merhaba, hoş geldin.
Merhabalar, hoş bulduk.
Barış Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, nasılsınız?
Sağ olun, sizleri sormalı. Biz biraz böyle kanadı kırık vaziyetteyiz ama
evet ben de dinledim ilk bölümü.
Evet, yüreğimiz tabii sağlam.
Biz Açık Radyo dinleyicileri için özellikle ilk önce Barış Işık'ı bir kısaca tanıtmış olayım. Barış Işık şimdi Ankara Gar katliamını konuşacağız. Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan bir tanesi. Tabii Ankara Gar katliamında geçtiğimiz günlerde karar verildi ve karar verilirken de en temel tartışmalardan bir tanesi insanlığa karşı suç kavramıydı. Mahkemenin bu konuda karar vermemesi ve ısrarlı taleplere rağmen, dayanaklara ve delillerine rağmen bu konuda aslında biraz kaçamak tavır göstermesiydi. Tabii şimdi böyle bir konu olunca aynı zamanda da dava dosyasında insanlığa karşı suç yönünden de mütalaa sunmuş bir akademisyen Doktor Barış Işık. Tabii onu bulmuşken hemen herhalde başvurabileceğimiz en önemli kişilerden bir tanesiydi. Barış, senin zamanından da almamak için tekrar hoş geldin deyip özellikle davada hani bu verilen kararı ve bu verilen karara ilişkin tepkileri, insanlığa karşı suçu bizim için kısaca bir özetleyebilir misin?
Tabii yani aslında ilk bölümü ben dinledim. İzin verirseniz biraz oradan da bağlamak isterim.
Elbette.
Yaptığınız sohbette aslında benim alanıma giren, ceza hukuk alanına giren bir iki şeyden bahsettiniz. Bunlardan biri halkı kime düşmanlar tarih suçu. TCK 216'da düzenleniyor. Ayrıntılı bir açıklama yapmayacağım ama mesela orada dediğiniz gibi ne diyor? Halkı sosyal, sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından ayırma, saygıyla hareket etmekten bahseder. Aslında aynı şey, yani insanlığa karşı suç tanımı da Türk Ceza Kanunu'nda var, madde 77. O da der ki aşağıdaki fiillerin sayar, bunlar içerisinde 10 Ekim Gar katliamında gerçekleşmiş, ne yazık gerçekleşmiş öldürme ve yaralama fiilleri de var. Der ki bu fiillerin siyasal, felsefi, ırkı veya dini sahiplerle yapılması. Yani devamını söyleriz. Yani aslında biraz hukuk mefhumu üzerine sonra tartışılabilir tabii ama burada bir ilginç bir durumda söz konusu. Yani bir yandan radyoda ifade edilen ya da Açık Gazete'de ifade edilen bir şey kolayca bu sahipler kategorisine sokulurken Türkiye'nin en büyük katliam bakımından bu ve başka nedenlerden dolayı insanlar karşısına oluşmadığını söylemek biraz bana çelişkide gözüktü. Ve aileten şey de ilginç bir şey. Daha arada söylediniz. Radyonun tek cezasının yine 10 Ekim Gar katliamı ile ilgili bir ifadeden olması. Aslında hukukun, hukuk güvenliğin ya da hukuk terimlerinin nasıl eğilip büküldüğünü ya da bir tarafa daha yakın biçimde çevirebildiğini de gösteriyor. Şöyle yani ben bir ceza hukukçusu olarak Aslında 10 Ekim gar katliamına ilişkin önüme dosya geldiğinde, olaylar geldiğinde ben daha sonra dahil oldum bu sürece. Avukat arkadaşlarım bana sordu, hocam burada suç oluşmuş mudur? TCK 77 diye açtım, okudum. Oluşmuştur, burada oluşmama şansı yok diye başladığımız bir serüven.
İnsanlığa karşı suç oluşmuştur dediniz.
Evet, burada insanlığa karşı suç oluşmuştur 10 Ekim gar katliamında dedim. Birazdan değiniriz hani unsurlarına, suçun kabaca çok hukuki teknik bir şeye boğmadan. Ama bu sadece benim dediğim bir şey değil. Ondan sonraki süreçte gene doçent doktor Murat Önok hocamız, ki ceza hukuk alanında önemli isimlerdendir Sayın Hocam. Birlikte çalıştığımız süreçte de oldu bu şeyle ilgili. O da bir mütalaa sunmuştu. Benden önce bir mütalaa sundu ilk derece mahkemesine. Sonra ben mütalaa sundum. Duruşmalarda çokça söylendi. Bunun üzerine yazıp çizen kişilerden ben, yani burada insan karşı suç oluşmamıştır diyen bir görüşe rastlamadım açıkçası.
Peki mütalaanızda en azından çok kısaca açık radyo dinleyicileri için, çok teknik alanına girmeden, yani temel birkaç özetler misiniz neden insanlığa karşı suç oluştuğu ne dair?
Tabii yani kanun maddesi şunu söyler Ümit Bey. İşte biraz önce bahsettiğim çeşitli fiiller var. Bunların içerisinde kasten öldürme, yaralama da var. Kasten yaralama öldürme fiillerinin siyasal, felsefi, ırki veya dini sahiplerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrusunda sistem olarak işlenmesi halinde insanlara karşı suç oluşur diyor. Bu Türk Ceza Kanunu'nda yer alıyor. Yani sadece Türk Ceza Kanunu değil, uluslararası sözleşmelerde yer alıyor, içtihatlarda yer alıyor. Şimdi mütalaamız şu yöndedir. Hakim görüş de bu yöndedir. Şimdi burada katliamı gerçekleştiren örgüt IŞİD, bu katliamı gerçekleştirirken, şimdi adım adım gittiğimizde, acaba siyasal, felsefi, ilki veya dini sahiplerle mi gerçekleştirmiştir? Bu özel kastı var mıdır? Dava dosyalarını dayandırdık. İçerikte soruşturma dosyalarında, yazışmalarda açıkça bu katliamın organizasyonu sırasında çokça örgüt elemanları yazışmalarında, işte biz kafirlere, biz işte daha özelinde işte PKK'lılara, biz bir bu yönde fiiller gerçekleştiğine dair şeyleri ifade ediyorlar. Doğrudan kendileri ifade ediyor. Ama ondan bağımsız olarak zaten emniyet fezlekelerini çokça geçer. Yani IŞİD'in sahikini, hangi sahiklerle bunu gerçekleştiriyor. Ama 10 Ekim gar katliamında özellikle bir buna dair yazışmalar da var sahip konusunda. Yani dini ve siyasi sahiplerle gerçekleştirildiği çok açık. Diğer nokta, toplumun bir kesimine karşı mıdır? Toplumun bir kesimine karşıdır. Burada bir parantez açmak isterim. Şimdi bizim bu insanlar karşı suçlar dediğimizde aklımıza tek tek saymayacağım ama en yakın ifadesiyle tanım bakımından Uluslararası Roma statüsü gelir. Uluslararası Ceza Divanı'nın kuruluşunu belirten sözleşme. Şimdi veya diğer birçok sözleşmede aslında toplum bir kesim demez, sivil nüfus der. Yani toplum bir nüfusu diyerek aslında bizim kanun koyucumuzu dağlaştırmaya çalışmış anladığım kadarıyla uluslararası düzenlemeler aykırı biçimde. Ama buna rağmen şeyin gerçekleştiği, katliamın gerçekleştiği kesim toplumun bir kesimdir. Hangi kesimdir? Aslında onların sahikil ifade ettiği kesimdir. İşte kendince dinsiz işte kişilerdir. Yahut da ama diğer taraftan objektif olarak baktığımızda o dönem barış gibi siyasal bir talebi ortaya koyan ve aslında siyasal kişilikli bir taleple, demokrasi, özgürlük talebiyle bir araya gelen bir şeyden bahsediyoruz. Organizasyonlar, eylemden. Yine kendilerini ayrıştırıcı birçok şeyler, pankartlarla, siyasi partiler vesaire. Bu ciddi bir siyasal içerik katıyor ve bu siyasal içerik çerçevesinde örgütün de sahiple birleştiğinde bu toplumun bir kesimi ifade etmektedir. Bir plan doğrusunda mıdır? Evet, çok organizedir. Yani tabii 12 gar katliamı davasını ayrı ele almak lazım ama çok organize, çok yani cümleleri bir yanında seçerek kullanmaya çalışıyorum ama gerçekten önlenebilecekken birçok defa önleme fırsatının eline geçirildiği, istihbaratların olduğu şey ve bu süreç içerisinde biz IŞİD'in son derece organize bir şekilde görev dağılımı vesaire beraber bu organizasyonu gerçekleştiğini ortaya koyuyoruz. Zaten böyle bir katliamın bir plan doğrusu olmama şansı yok. Ve sistematik, neden sistematik? IŞİD zaten sistematik olarak insanlara karşı fiillerde bulunuyor. Yani sadece o döneme bakmak yeterli. O dönem iddianamede de geçiyor. 15 tane eylem sayıyor Arda Deşit'in gerçekleştirdiği. Türkiye için sadece konuşuyorum. Dünyadan da bahsetmiyorum ki buna da gerek yok aslında. Bu anlamda sistematiklik unsuru da gerçekleşmiştir. Bir dipnot daha koyayım. Yani şimdi işte bununla ilgili iştahatlar az insanlar karşılar bakın ama bunun tartışıldığı başka bir dava daha vardı. Sivas katliamı davasında. Mahkeme şunu söyledi. Yani o başka tartışmalar da var orada. Hani geçirme yasağı vesaire ama şunu söyledi mesela yanılmıyorsam ilk derece mahkeme Yargıtay. Evet insanlara karşı suç olabilirdi ama Sivas katliamı davasında sistematiklik unsuru yok. Bir kere gerçekleşmiş gibi. Yani kabaca bunları söylüyorum tabii. Yani şimdi dönüp baktığımda bu da çok açık. Yani dönüp baktığımda çok açık bu insanlara karşı suçtur diyeceğimiz bir olay söz konusu.
Peki şeyi sormak isterim. Siz bu mütalaayı hazırladıktan sonra mahkemede doğrudan sunabilme, tartışabilme ya da sorulan soruları cevaplayabilme imkanı oldu mu? Yani buna izin verildi mi? Siz katıldınız mı o duruşmalara? Yoksa siz sadece savunmanlara yönelik bir mütalaa olarak mı sundunuz bunu?
Yok ben duruşmada hazır bulundum. Avukatlar benim dinlenmemi talep etti. Aslında ceza mahkemesi kanunu açık.
Evet.
Uzman duruşmada hazırsa dinlenmesi gerekir. Ama mahkeme dinlemek yerine ilginç bir usulle bulundu. Tek tek okudu. Yani sayfalarca mütalaayı okudu böyle. Çoğu da anlaşılmadı yani. Hızlı hızlı okudu Sayın Hakim. Bir değişik bir usul gerçekleşti.
Hazırsa dinlenmek zorundadır değil mi hocam? Yani evet, hazırsa yani dinlenmek. Çünkü hani tebligat yapın, çağırın, bu yargılamayı geciktirebileceği için bu kabul edilmeyebilir. Ama hazır bulunduysa mutlaka dinlenir diyor ceza mahkemesi kanunu.
Yani ben sunum yapsaydım daha kısa sürecekti. Ama evet, mahkemede Sayın Hakim bir 10-15 dakika boyayım, bir uzun süre okudu yani.
Hiç olmazsa, hiç olmazsa okumuş.
Peki şeyi sorayım. Şimdi sonuçta bu kadar önemli. Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamlarından bir tanesinde karar verildi ve bu kadar hani orada özellikle katılan meslektaşlarımızın emeğini biliyoruz. Yani çok titiz bir şekilde bu dosyaya hazırlandılar. Onlarca taleplerde bulundular. Bu taleplerin büyük bir çoğunluğu neredeyse tamamı diyebiliriz reddedildi ve sonuçta da insanlığa karşı suç konusunda kararın verilmediği bir durumla karşı karşıya kaldık. İki bakımdan yorumlamanızı isteriz. Yani bir tanesi mahkemenin özellikle insanlığa karşı suça ilişkin yani avukatların yaptığı bu savunmalarda ve taleplerindeki direncini teknik olarak yorumlayabilmeniz mümkün mü? Ya da hukuk politik olarak da nasıl yorumlarsınız?
Ya bu evreler yani dediğim gibi çok süreci anlatmak ve kafa karıştırmak istemem ama uzun bir ilk derece mahkemesi süreci oldu sonra Yargıtay bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay süreci sonra tekrar ilk derece mahkemesi vesaire. Şimdi bu tüm süreçlerde aslında yargının genel tutumu sessiz kalmak oldu. Yani örneğin İlk bu yargılama başladı. 2016 tarihinde şimdi 2 ayda ilk derece mahkemesi yargılaması olmuştu. Bu ilk derece mahkemesi 3 sene boyan süren yargılamada mahkeme tek bir kez insanlar karşı suça ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı. Israrla bunu dile getirmesine rağmen. En son sadece gerekçesinde bahsetti. Sonra başka da hiç bahsedilmedi. Yargıtay direkt onadı vesaire. Şimdi o gerekçe ayrı tartışılabilir. Sonra Ümit Bey şu önemli. Daha sonra çeşitli teknik durumlardan dolayı tefrik edilen bir dosya var ve burada sanıklardan biri hakkında insanlar karşı suçtan iddianame düzenledi savcı. Yani Türkiye tarihinde ilk defa insanlar karşısında iddianame düzenlendi. Bu tarihi bir olgu tek başına. Çok tarihi ceza hukuku alanı anlamında, dünya ceza hukuku literatür bakımından da önemli bir şeyden bahsediyoruz. Ondan sonra da yani yeniden birliktece mahkemesi yargılaması yapılırken mahkeme yine kesinlikle bir şeyde bulunmadı. Gerekçe sunmadı. Şimdi karar açıklandı. Gerekçeli karar henüz elimize geçmedi. Yine bir gerekçesi yok. Sadece savcı Sayın Savcı mütalasında bir bütün olarak burada aslında madde 309 yani anayasa ihlal suçu oluştuğunu ifade etti. Çok net ifade edilmemekle birlikte. Birazdan ona kısaca bir iki dakika değinmek isterim. Yani sonunda cevap şu aslında. Bir sessizlik. Bugün oldukça yokmuş gibi davranma. Benim tespitim o yönde. Tavır yargının. Bir şey söylediyse şunu söylüyor. Hemen çok vaktin zamanı toparlayayım. Diyor ki aslında burada anayasa ihlal suçu oluşmuştur. İşit anayasa düzeni ihlal etmek isteyen bir örgüttür. Orada anayasa düzeni ihlal etmenin bir parçası olarak bunu gerçekleştirmiştir. Sayın Savcı'nın oradaki ifadesi öyle yorumlamak lazım bilemiyorum. Yani sanki orada insanlar karşı suç da anayasal düzen içinde erir gibi. Yani içtima kurumu bağlamında bir şeyde bulundu. Bence böyle bir gerekçe mümkün değil.
Çünkü sonuçları farklı. Söz gelimi yani zaman aşımı. Bu... Mesela zaman aşımına uğramaz. İnsanlığa karşı suç olarak tavsif edilirse eylem zaman aşımı yok bunda. Oysa şeyde bile 309'da veya 302. maddede, 312. maddede bu gibi suçlarda zaman aşımı belli. Yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olsa bile bunların zaman aşımı kanunda var.
Unsurları da farklı ama doğrudan ben size hani bir yanıyla şeyden de korkuyorum. Böyle çok teknik bir şey olsam dinleyicileri sıkarım diye. Ben de oradan söyleyeyim. Mesela 309'daki der ki anayasa düzeni ihlalle suç oluşmuşsa yanında başka bir suç işlenmişse onlar da ceza alır diyor. Açık bir bizim hukukta gerçek işleme dediğiniz bir hüküm var. Yani evet. Öyle ki burada tamam anayasa düzeni suçunu ihlal oluştu ama insanlar karşısında oluşması engel değil. Ki doğru, buna da gerek doğru, yok. Doğru. Yani olay da fikri içtima yok yani hani dediğim gibi şey yapmak istemiyorum. İçtima tartışmalarını uzun uzun yaptık. Burada içtima bakımından da o suçun içinde erimesi zaten mümkün değil. İki çok açık bir gerçek içtima hükmü var. Yani nereden tutarsak unsurlarından tutun, içtima kurumundan tutun. Bu da insana karşı suç yoktur demek gerçekten çok çok çok zorlama bir yorum gerektirir. O yorum da yanlış olur diye düşünüyorum.
Peki hocam şeyi de söyleyelim, bu kamu görevlileriyle ilgili nedir son durum? Ona ilişkin olarak da avukatların girişimleri vardı Anayasa Mahkemesi'ne kadar giden noktada. Biz de programlarımızı ayrı ayrı anlatıyoruz ama sizin ağzınızdan da bir özetini dinleyicilerimiz en azından duyabilirse çok sevinirim.
Şimdi Ümit Bey, bir tek kamu görevlisi bile yargılanmadı. Bir tek kamu görevlisi yargılanmadı. Sadece bir tek kamu görevlisi bir tanık oldu. Polis yanılmıyorsam Gaziantep'te çalışan bir polis sadece dinlendi bir celsede. Başka hiçbir kamu görevlisiyle ilgili yani bir şey yok dosyada. Dahil edilmesi mümkün olmadı.
Yani doğru duyuyoruz. Türkiye'nin en büyük Cumhuriyet tarihinin yakın döneminin en büyük katliamından bahsediyoruz. Ve tek bir kamu görevlisi bugüne kadar yargılanmadı.
Doğrudur. Yani neden yargılanması gerektiğini belki ayrı bir şeyde tartışabiliriz.
Kısaca da çok yani özet şey yaparsanız en azından konu yani...
Şöyle yani neden yargılanması gerekiyor? Üç tane olay sonucu dosyada. Bir, 10 Ekim gar katliamı gerçekleşmeden 10 gün önce, 10-12 gün önce bomba yapımında kullanılacak nitrat alımı gerçekleşiyor. Bu nitrat alımı alan kişi daha sonra 10 Ekim gar katliamında da bu canlı bombalar eskortluk Antep'ten Ankara'ya gelirken eskort yapan kişi. Ve bu kişi nitrat alırken satıcı şüpheleniyor. Diyor ki ya burada bir gariplik var diyor. Şikayet suç durusunda bulunuyor. Nizip Emniyeti devreye giriyor. Antep Emniyeti öğreniyor savcılık boyutunda. Hatta Ankara'ya kadar gidiyor ama bu kişi hakkında gelip ifadesi bile alınmıyor. Yani ki bu IŞİD'de olduğu istihbarat bilgileri bakımından da biliniyor. Bu kişiye dair tek bir işlem yapılmıyor. Bir anda soruşturma bitiyor. Yani o kişi yakalanmış olsa, ifadesi anlatmış olsa plan açığa çıkacak belki de. Devam edelim. Örneğin gene katliamı gerçekleştiren baş sorumlulardan birinin aslında 3 gün öncesinden itibaren katliamın öncesinden dinleme kararı hakkında dinleme kararı olduğunu biliyoruz. Yani dinleniyor, dinlendiğini görüyoruz. Yine bir başkası hakkında yakalama kararı varken yeri tespit edilmesine rağmen yakalanmadığını görüyoruz. Katliamdan önce istihbarata gelen 60 küsür şey var, istihbari bilgi var. Bakın IŞİD eylem gibi, miting gibi yerlerde eylem düzenleme planı var diye. Ve daha sonra bu istihbari bilgiler sümen altı ediliyor ve bunun hakkında mülki müfettişe raporu var. Yani İçişleri Bakanlığı müfettişleri kendi tespit etmiş ve bu kişiler yargılanmalı diyor. Tabii devamında zaten kamuoyuna yansıyan bizim de acı olarak gördüğümüz işte olay sonrası olay yerine gaz bombası atılması, sağlık personelinin olaydan yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra gelmesi 45 yani gibi şeyler. Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde çok şey söyleyebiliriz. Kamu görevlilerinin bu işten sorumlu olmaması, yine Antep'ten Ankara'ya gelen süreç boyunca tek bir aramaya, örneğin o süreç de ilginç. Aslında bir aramaya takılmıyor ama eskort takılıyor, öbür ülke geçebiliyor. Hiçbir arama ondan sonra olmuyor. Bir anda arama noktaları kaldırılıyor. Yani üzerine çokça konuşulabilir.
Yani kamu görevlilerinin aslında bu durumunun basit bir ihmal olduğu da söylenebilir ama bu son, işte ben de teknik konuya girmeyeyim hocam. Son 5237 sayılı yeni ceza kanunumuz diyeyim. Bu kanunda 83. madde galiba bir özel düzenleme yapıldı. İhmalin kanun yönetmeliklere uymama sonucu icraî nitelikte bir eyleme dönüşmesi ayrı bir cezayla cezalandırılıyor. Yani öyle bir ihmal ki bunlara uymayan kamu görevlisinin bu ihmali icraî niteliktedir diye tarif edilen bir kanun ve ciddi bir ceza var. Dolayısıyla bununla ilgili de, yani bu maddeyle ilgili de bir dava açılmadığını görebiliyoruz. Yani bırak şey de olabilirdi tabii, basit bir ihmal, görevi ihmalden de dava, göstermelik bir dava açılabilirdi. Bu bile açılmadı yani.
Ya aslında iş şu boyuta da geldi. Yani evet, avukatlar suç duyurularında bulunduğu bu kişiler hakkında ama aslında ilk yargılamada ilk derece mahkemesi ikinci duruşma sonrası o da suç duyurusunda bulundu aslında. O kadar aileler anlattı, durumu avukatlar anlattı. Aslında o da suç duyurusunda bulundu ilginç biçimde. İlginç değil, olması gereken biçimde. Ama hani şeyi söylüyorum, o işin ciddiyeti boyutunda söylüyorum. Ama bu hiçbir kamu görevlisi hakkında izin verilmedi. Şimdi başka bir kanun devreye giriyor. Kamu görevlerinin ve memurla yargılamasına ilişkin kanunda bir izin sistemi söz konusu. Yani amirlere izin verirse ancak yargılanabilir bu kişiler diyen bir kanun. Yine çok ayrıntıya girmeyeyim.
Ve bu kanuna göre de bu verilen izin verilmeme eylemlerine karşı avukat arkadaşların da yine aynı kanunun 10. maddesine göre itiraz ettiklerini biliyoruz. Bunlar da
evet, devam eden süreçlerde şöyle oldu. Zaten mahkemeler reddettikten sonra Anayasa Mahkemesi önüne geldi ve Anayasa Mahkemesi yakın tarihte daha önceki içtihatlarından da bence ciddi anlamda ayrışarak ve bence yine isabetli olmayan usulü gerekçelerle sonuç itibariyle evet bu kişilerin izin verilmemesinde hukuk aykırı, yani ihlal yok dedi. Yani ortada bir mülkiye müfettişe rapor var.
Etkin soruşturmaya yönelik bir şey ihlal yok dedi değil mi? Etkin soruşturmayla.
Yani orada dedi ki sonuç itibariyle kabaca söylüyorum usulü gerekçeler sundu. İşte kabul edilmezlik verdi aslında. Oraya da girmedi. Yani böyle büyük bir katliamda ki dediğim gibi bence bu usulü gerekçeler haksız, doğru olmayan gerekçelerdir. Ama usulü gerekçelere dayanarak mülki müfettişe raporuna ya burada kamu görevlileri yargılanması lazım dendi. Bir sürü belge sundu. Türkiye'nin en büyük katliamında ya siz başvuramazsınız, burada ihlal yoktur demek aslında bir bütün olarak yargının hani iki sonuza cevap olarak bir hakikaten bu işi insanlara karşı suçtan ve kamu görevlerinin sorumlularından uzak tutma refleksi olduğunu söylersek abartmış olmayız diye düşünüyorum.
Evet, hocam son dakikalara girdik. Son bir dakikayı size verelim.
Son bir dakika bile değil.
Öyle gibi ama son bir dakika Barış hocamızın her daim var. Hocam son bir dakika ne söylemek istersiniz? Sonra da sizle beraber programımızı kapatalım.
İnsanlığa karşı suç üzerinde son duruşmada avukat İlker Işık söylemişti. Yani bu direnciniz nedendir? Yani insanlığa karşı suç deyince ne olacak sorusu. Hakikaten şimdi dönüp baktığımızda kimse şunu söylemiyor. Ya bir terör örgütü işlemiş. Bunun adını koymak neden kötüdür? Bu ilginç bir refleks. Yani en azından biz hukukçuların çok tarif edemediği bir refleks. Ama biz bunlara insan kararı suç demediğimiz sürece, ne yazık ki bu katliamların adını koymadığımız sürece tarihte biraz bunu gösteriyor.
Bu tür eylemleri engellemekte güçleşecek değil mi hocam?
Evet. Umarım bu şeyden refleksten geri adım atılır ve hukuki olan yapılır diyeyim. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ediyoruz. Doktor Barış Işık.
Kolaylıklar gelsin derim.
Evet, Doktor Barış Işık konuğumuzdu. Kendisi Ankara Gar Katliamı'nı çok yakından takip etmiş ve aynı zamanda da insanlığa karşı suç konusunda mütalaa vermiş bir hocamızdı. Davetimizi kırmadı. Geldi, anlattı. Çok çok teşekkür ediyoruz Bahri abi.
Evet, ben de teşekkür ediyorum tekrar. Evet, yani yeni bir
kapatmak da istemiyoruz.
Evet, yeni bir hukuk güvenliği programında dilerim buluşabiliriz. Ama her halükarda bir gün buluşuruz.
Tabii ben daha umutlu bir şekilde her daim açık. Her daim buradayız. Dayanışma büyütür. Dayanışma olduğu sürece de radyo her daim açık kalmaya devam edecek. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle.
Hoşça kalın.